Ayrım 15, Rüzgar, Kan ve Kelebek, Ayşe Akdeniz, sayfa 167. Artemis'in ellerini indirmesiyle birlikte derinlerden gelen bir feryada benzeyen garip şiddetini yitiren dalgalar sakinleşmeye başladı ve çok geçmeden fırtına dindi. Genç kadın sevgilisine dönerek denizin şu hali bedenimin sen gittikten sonraki halidir dedi. İki eliyle karnını pençeler gibi tuttu. Aynen karnım gibi, yüreğimin ateşi gibi sönüp cansız bir deniz olacak. Arzularıma gelince, onlar sevişmemizin doğurduğu fırtına sonrası gelen o yorgunluk gibi geçip gidecek. Genç adam duyduklarından deliye dönmüş gibiydi. Olanca gücüyle, ''Hayır, gitsem de çok kalmadan geleceğim, döneceğim elbet, seni burada bulacağım. Sabah güneşinin doğuşunda kuzular meleşirken geleceğim. Kelebekler üstümüze sihrini dökerken ben yine senin vücudunu seveceğim. Kadere boyun eğmediğimiz zaman mutlu olacaksak ona karşı çıkacağım, anlıyor musun? Ölmeyecek bu dalgalar, benim duygularım gibi azacak, ihtirasla, delice, çılgınca.'' diye bağırdı. Hızla kalkıp ayağıyla kapıyı itti. Sevgilisine dönüp sarıldı. Hırsla eğilip aşık olduğu dudakları, yanakları, tüm vücudu öpmeye koyuldu. Canını yakarak seviyor, kanın tadını hissedinceye kadar emiyordu. Barakanın yanındaki otların üstüne yuvarlanıp birbirine sarılmış iki yılan gibi kıvrıldılar. Saatler geçti, gece oldu. Saçları samanların üstüne sarı bir yol gibi yayılan kadın, gözlerini aşığının gözlerinden ayırmadan bir müddet öylece kaldı. Sonra yüzünü adama çevirip bakışlarıyla kendisini izlemesini bekledi. Tavanı örten ağaçların aralığını işaret ederek konuştu. ''Göğe, kayan yıldızlara bak. Oradaki ışıklar nasıl kayıp yok oluyorsa, bizim körpe bedenlerimiz de bir gün toprağa karışıp yok olacak. Hayır. Evet, ikimizin de bedeni yok olacak. Yakıcı güneşin denizin dibine indiği bir vakit ya da karlı dağlar ardında sarı ışıkların kan rengine dönüştüğü bir vakit. Doğanın emrine, kutsanmış gücünü izlemeye mahpus karıncalar gibi, belki de özgür bir kelebek gibi.'' Sonra gittikçe çatallanan bir sesle, ''Ama yine yıldızların kaydığı bir gecenin sabahında bedenlerimiz toprağa, ruhumuz başka anaların rahmine düşüp hayata dönecek. Üstümüzde dolaşan kelebeklerin soyları da devam edecek. O gün geldiğinde bu vadide uçuşurken kanatlarından yine dökecekler sırlarını. Bir engel var bilinmeyen, yontulmamış bir çakıl taşı gibi serilecek yolumuza, haset kıvılcımları olacak, maharetli eller ayıracak bizi, husumet var.'' Duyduklarındaki derin anlamı çözemeyen, bu yüzden de iyice endişelenen genç elçi sevgilisinin elini tuttu. ''Hayır, o kadar beklemeyeceğiz, döneceğim en kısa zamanda, inan bana.'' dedi. ''Ah sevgilim, öyle sanıyorsun ama görüyorum ki biz olmayacağız. Biz kollarımızı uzatıp yüreklerimize dokunmak istesek bile asırlar yüzümüzde kara gölgeler gibi dolaşacak. Biz, sen ve ben bir başka zamanda, başka bedenlerde olacağız ama yine engeller olacak aramızda. Etrafımızı saran insanlar, ayaklarımıza takılan çakıl taşları. Bilmeceler var yolumuzda, çözülmedikçe uzak kalacağız birbirimize. Bazen bedenlerimizi saran arzunun ateşiyle kavrulacağız çaresiz. Parmak uçların avuçlarımın içine kadar yanaşacak, sıcaklığın beynimi, yüreğimi, vücudumu örümcek ağı gibi saracak. Tenin tenime değmeden, terin dudaklarına damlamadan, dölün karnıma düşmeden perperişan uzaklaşacağız birbirimizden.'' ''Böyle konuşma, bekle beni, döneceğim. Ben sensiz yaşayamam, yaşamam daha iyi.'' ''Sus, seni bir ömür de beklerim, bin ömür de. Bak bu gece seni oraya, gökyüzündeki o ışığa bırakacağım. Sürekli parlayacaksın. Beni düşündüğün, beni istediğin zamanlar bulutlu da olsa, yağmurlu da olsa, karanlık gecelerde ağlayan pırıltıya bak, işte ben orada olacağım, senin yanında.''
''Seni seviyorum.''
''Ben de seni seviyorum. Aşkımızın kokusunu, sesini sakın unutma. Reçine kokan kızıl çam, rüzgarla gelen ıslık sesi, sütten bir ırmak gibi saf ve temiz aşkımız binlerce kere anlatılsa da anlaşılamayan bir din gibi. Seni her dakika özlüyorum, şimdi bile.
Ben de seni özlüyorum ve hep özlemeye devam edeceğim. Çöl ortasında hasretim, bir damla suyum olacaksın.
Genç adam sevgilisine sımsıkı sarılıp sessizce ağlamaya başladı. Kadın erkeğin başını okşadı, onun gözyaşlarına eşlik ederek hüzünlü konuşmasına devam etti.
Dinle ve inan bana, yüzyıllar geçse, ülkeler kurulup yıkılsa, imparatorluklar birleşip dağılsa da sen ve ben biz burada kalacağız. Vadide meleşen kuzuları dinleyeceğiz. Fısıltılarımızla, parmak uçlarımızla, sadece bakışlarımızla sevişerek fırtınaları okşayacağız. Artık vakit geldi, bu birbirimize son dokunuşumuz. Uzat ellerini, tut beni düşmeden. Uzat dudaklarını, derinlerde boğulmadan nefes ver bana. Tenini, terini, birkaç damla kanını.
Korkutuyorsun beni.
Korkma, mutlu ol, biz başkayız, inanmalısın bana. Kendini ver bana. Ama yüzyıllar boyu yetecek bir güçle, bütünüyle, yemin ediyorum seni sonsuza kadar sevmeye, duy beni.
Sen de bil o zaman Artemis, bil ki benim de yeminim var seni sevmeye. Bu dünya yıkılsa da, kainat yok olsa da.
İki beden birbirine kenetlenip bir oldu. Birbirlerinin gözyaşını, terini, nefesini yutup çığlık çığlığa seviştiler. Geçen zamanı ne umursadılar ne de fark ettiler. Sonunda ayrılık vakti gelip çattı. Genç kadın yerinden doğrulup yakınındaki bir tahta dolabın altından aldığı beze sarılı bir şeyi yumuşacık bir tebessümle sevgilisine uzattı.
Al bunu, yanında götür. Bundan hiç ayrılma, sana uğur getirecek. Eğer bu heykelcikten ayrılmak zorunda kalırsan onu almak için mutlaka geri dön. Dönemezsen ruhunu gönder, yoksa biz ikimiz asla ama asla.
Sus. Hep böyle konuşma. Fakat bu çok güzel bir heykel. Ama bu, sanki uzun zaman önce gördüm. Kralın tapınağındaki heykelin aynısı değil mi? Yoksa babanın usta Kresilas'ın işi mi?
Evet, ben küçük bir kızken yapmıştı bunu. Yıllarca kimsenin bulamayacağı yerlerde sakladım onu. Güneye olsun, kuzeye olsun, nereye gidersek giderim hep yanımdaydı. Artık senindir.
Bunu yapmamalısın. Çok güzel bir eser ve senin. Neden?
Çünkü geceleri rüyama girip beynimde ılık duygular yaratan, bedenimle birleştiğinde içimde çılgın çakkantılar yaratan sensin. Bunu çok iyi saklamalısın. Hiç kimse bulmamalı, başka kimseye vermemelisin. Onun sihri üstünde, seni koruyup güçlendirecek, sanki ben yanındaymışım gibi. Ama bu heykelden ayrılacak olursan bana, benim ruhuma geri gelmeli. O geldiğinde sen de gelmiş olacaksın. Yoksa asla huzura kavuşamam. Bu heykel, hayatta sevdiğim her şeyin bu arada olduğunu temsil eden tek eser. Sırrı, koruyucu gücü var. Üstünde canım var, kanım var. Ve bak şu çizgileri, onlar saçlarım. Baban koydu onları, al, senin.
Alıyorum ve zamanı gelince sana geri vereceğim. Göreceksin, biz ayrılmayacağız, yemin ediyorum sana.
Ayrılmayacağız, asırlar sonra da olsa buluşacağız.
Genç kadının gördüğü rüyalar gerçekleşti. Aradan uzun yıllar geçti. Genç elçinin rütbesi yükseldikçe görev ve sorumlulukları da arttı. Uzaklara, hep uzaklara gönderildi. Sevdiği kadının arasına denizler, dağlar girdi. Arada bir haber gönderiyordu göndermesine. Ama bulunduğu uzak diyarlardan dönemiyor, her seferinde bir engele takılıyordu. Sevgilisinin dönemeyeceğinden emin olan kadın arada sırada aldığı haberlerle o ahşap barakada yaşlanıp gitti. Bulunduğu kumsalda zamanla dalgalar dindi. Cansız ve kurşuni rengiyle durgun bir su kütlesine dönüşen deniz ağırlaştı. Yaşlı kadın bir sabah kalkınca son üç gecedir gördüğü rüyaları yorumlatmak için yakındaki tapınağa gitti. O konuştu, tapınaktaki yazman önündeki inceltilmiş ceylan derisine kaydetti. Kadının rüyalarının çoğunda sevgilisi vardı. Sonra gözlerini çok az gördüğünü hissetti. Yakında kör olacağını anladı.
Bedeni yorgundu. Gözlerinin feri tamamen kaçmadan her gün sabah ayazından akşam vakitlerine kadar yazmanla geçirdi zamanını. Rüyalarını iki cilt haline getirdiler. Akşam olduktan sonra kulübesine dönüyor, yarım gören gözlerini sımsıkı yumup yıllar önce sevgilisiyle paylaştığı günlerin hayaline dalıyordu. O sabah uyandığında tapınağa yürüyecek kadar güçlü hissetmedi kendisini. Uzandığı yerden doğrulup başucunda duran maşrapadaki suyu yudum yudum içti. Başını örten örtüyü çekti, parmaklarını ipek teli kadar incelmiş saçlarını da gezdirdi. O gittiğinden beri küçük tutamlara ayırarak uzattığı örgülerini teker teker çözmeye başladı. Örgüler çözüldükçe topuklarını çoktan geçmiş olan saçının gerçek uzunluğu çıktı meydana. Tek eliyle zapt etmekte güçlük çektiği saçlarının ucundan bir tutamı alıp yerdeki bir taş parçasının üzerine yerleştirdi. Ve öteki elini aldı, bir taşla vura vura kesti. Kopan saç parçalarını yerden alıp bu iki ciltlik parşömen rüya kitabının önceden belirlediği yapraklarının arasına özenle yerleştirdi. Bir süre dinlendikten sonra güçlükle dışarı çıkıp otlar arasında bir şeyler aradı. Bulduğu ölü kelebeklerden birkaçını saçlarının arasına, kalanını da kuru çiçeklerin bulunduğu iki sayfanın arasına sıkıştırdı. Sonra da her sabah sürülerini otlatmak üzere kulübesinin önünden geçerken kendisiyle selamlaşmayı adet haline getiren çobanı beklemeye başladı. Fazla beklemesine gerek kalmadı. Kendisi de iyice yaşlanmış olan çoban kapıda görününce içeriden seslendi. Elinde tuttuğu ciltlerin birini uzatıp "Al bunu tapınaktaki din görevlisine götür," dedi. Çoban tüm saflığıyla "Peki ama ne var bunda?" diye sordu. "O biliyor, yazmana versin, o tamamlar," dedi anlamlı anlamlı gülümseyerek. "Peki öteki elindeki deri torbada ne var, o ne olacak?"
"Kitabın öteki cildi, onu saklayacağım."
"Nerede?"
"Vadide, Kelebekler Vadisi'nde."
"Neden?" Yaşlı kadının gözlerinde kaygan bir parlaklık, dudaklarının iki yanında huzurla gülümsediğini gösteren çizgiler oluştu. Gökyüzünde yıldızların kaydığı fırtınalı bir mavi gecede tekrar bizi bulması için. Çoban olduğu yere ıslak otların üstüne çöktü. Dizlerinin yanına usulca yaklaşan kuzuyu okşadı. Rengarenk kelebekler hoş bir telaşla çiçekten çiçeğe uçuşup duruyorlardı.
"Beni yalnız başıma bırakıp gidecek misin?" diye sordu çoban. Ağlamaklı sesi titriyordu.
"Henüz değil ama yakında," diyerek gülümsedi yaşlı kadın.
"Ya ben?"
"Sen olmadan," diye sordu çoban.
"Korkma, uzun süre yalnız kalmayacaksın."
Çoban konuşmadı. Yüzünde sevindiğini gösteren anlamlı bir gülümseme vardı.
XVII. Kızım. Pilot çok geçmeden elinde küçük bir tepsiyle geri döndü. Dumanı üstünde bir fincan kahvenin yanında küçük bir kadeh konyak vardı. İnandırıcı bir sesle konuşmaya çalışıp tepsiyi rüzgara uzattı. "Seni kendine getirir diye düşündüm." O da uzanıp kahveyi aldı. Konyak kadehine dokunmayınca pilot tepsiyi olduğu gibi yatağın yanındaki etajere bıraktı. Bir an duraksadıktan sonra da yatağın ucuna ilişti. Bir şey söylemeden bekliyordu. Rüzgar kirpiklerini kırpıştırdı, gözünden bir damla yaş aktı, pilot gayri ihtiyari elini rüzgarın yüzüne uzatıp yanağından süzülen damlayı sildi. Beklemediği bu hareketten irkilen rüzgar, "Ne istiyorsunuz benden, ne yaptım size?" dedi. Pilot ona ilk kez gerçekten alıcı gözle baktı. İnsanın nefesini kesecek kadar güzel bir kadındı. Gözleri ağlamaktan kızarmış, burnu hafif şişmişti. Yaşadığı olumsuzluklar güzelliğinden hiçbir şey eksiltmemişti.
"Korkma," dedi ona, yatağın ucundan kalktı. "Sakin ve sabırlı olmaya çalış. Sana yaklaşmalarını engelleyeceğim. Bir daha yanına kimse giremeyecek, duyuyor musun?"
Rüzgar gözlerini ona dikti. İçinden neler geçtiğini bilemezdi. Evini özlemişti. Şimdi her şey ona o kadar uzak geliyordu ki. Hayatı boyunca değer verdiği şeyler birden önemini yitirmiş, bambaşka şeyler önem kazanmıştı. Bu adam kim oluyordu da özgürlüğünü kısıtlamaya kalkıyordu? Kimlerle çalışıyordu? Bir süredir gece gündüz beraber yolculuk etmek zorunda kaldığı bu adamı da, ötekilerini de artık ne görmek ne de duymak istiyordu. Sert bir sesle, "Bu senin için bir serüven mi, yoksa hayatını böyle mi kazanıyorsun?" diye sordu. Yanıt alamayınca sorusunu tekrarladı. "Yaşamını sürdürecek parayı böyle mi kazanıyorsun?" Pilot sorusuna en ufak bir ilgi bile göstermemişti. Neredeyse hiç konuşmayan bu adamda tuhaf bir yan vardı. Hastayken kendisine gösterdiği özene bir anlam veremiyordu. Sanki rehine değil de arkadaşı ya da yakınıymış gibi davranıyordu. O sırada teknenin motor sesi değişti, oldukları yerde sallandılar. Tekne manevra yapıyordu. Çok geçmeden motor sesi iyice kesildi, az sonra da bir yere hafifçe çarparak durdular. Pilot bir şey söylemeden kameradan dışarı çıktığında rüzgar kahvesini yudumlamaya devam ediyordu. Pilot güverteye ulaştığında Arap tekneden yeni iniyordu. Kaptan önden inmiş tayfalarla birlikte çektiği halatları kayalığa kurulmuş iskeledeki babalara bağlıyordu. Güneş doğalı birkaç saat olduğu halde havadaki tuhaf karanlık dikkatini çekti. Çevresine şöyle bir göz attı, büyük bir mağaranın içindeydiler. Adamlar tekne yanaşır yanaşmaz çalılardan yapılmış bir perdeyle mağaranın ağzını kapatmaya giriştiklerinden içeri giren güneş ışığı iyice azalmıştı. Arap'ın iskeleden verdiği işaret üzerine pilot tekrar kameraya dönüp rüzgarın kapısını tıklattı. "Üstüne bir şey giy, dışarı çıkıyoruz," dedi. "Rüzgar neredeyiz?" diye sordu ama yanıt alamadı. Telaşla yataktan çıkıp üstüne bir şeyler geçirdi, başucunda duran konyağa gözü takıldı. Daha önce hiç merak edip tatmadığı bu içkiyi bir dikişte içti. Boğazındaki alevi yuttuktan sonra kulakları ve alt çenesi ensesine doğru çekilir gibi oldu. Tekrar yutkunup gözlerini yumdu. Çok ekşi bir limon ısırmış gibi dudaklarını birbirine bastırıp başını hızla iki yana salladı. Gözlerini açtığında pilotu yüzünde şaşkın bir ifadeyle kendisini izlerken gördü. Pilot hiç yorum yapmadı, sadece "Rüzgar Hanım, şimdi gözlerinizi bağlamak zorundayım," dedi kibarca, "patronun emri."
"Gözlerimi bağlamasanız ne fark edecek? Kaçma şansım mı var?"
"Emir böyle."
"Ne emri? Kimden emir alıyorsunuz?"
Pilot "müsaade edin" dedikten sonra rüzgarın arkasına geçip gözlerini bağladı. Sonra rüzgarın elinden tutup kolunu tutmasını sağladı. Rüzgar elini tutan elden içine doğru bir sıcaklığın yayıldığını hissetti. Böyle bir sıcaklık yayabilen bir erkek nasıl cani olabiliyordu? Sinirlenip elini çekti. "Kolumu bırakmayın, tekneden inmenize yardımcı olacağım," dedi pilot.
"Yardıma ihtiyacım yok," diye yanıtladı onu rüzgar.
Bu kez pilot kolunu tutarak onu yönlendirdi. Kameradan güverteye geldiklerinde genç kadını kucaklayıp tekneden tahta iskeleye indirdi. İki ayağı da yeri bulduktan sonra bıraktı. Rüzgar yüzünü yalayan esintide bir tuhaflık hissetti. Kazılardan tanıdığı rutubetli bir serinlikti bu ama soğuk değildi. Karışık bir bitki kokusu geldi burnuna. Kokuların bazılarına aşinaydı. Güneyde bir yerlerde olmalıydılar. Soğuk önceki güne göre daha azdı. Tökezleyince sinirlenen rüzgar pilotun kolunu sıkıp hep böyle gözüm kapalı mı duracağım diye sordu.
Biraz sabırlı olmaya çalışın.
O niye? Sabredersem uzlaşmaya falan mı varacağız?
Birkaç adım sonra durdular. Pilot rüzgarın iki kolundan tutup onu bir koltuğa oturttuktan sonra su ister misiniz diye sordu.
Saf suysa evet içerim dedi rüzgar.
Tekrar uyutulmaktan korkuyordu. Artık sonunun yakın olduğunu düşünmeye başlamıştı. Kulaklarına kuş, yarasa, böcek seslerine benzer garip sesler geliyordu. Pilot diğerlerine döndü, aranır gibi yaptı. Teknedeki iki tayfayı görünce onlara "yiyecek bir şeyler getirin," dedi. O sırada iskelenin diğer ucunda bir karaltı oluştu. İskelenin tahta zemini üzerinde yankılanan ayak sesleri dışında bütün sesler kesiliverdi. Rüzgarın tedirginliği artmıştı. Kimin geldiğini görmek için yüzüne bağlanan bezin altında gözlerini sonuna kadar açtıysa da bu işe yaramadı. İçine itildiği karanlığa katlanmaya çalışıyor ama geçen her saniye iç sıkıntısını arttırmaktan başka bir işe yaramıyordu.
Pilot başını mağarada yankılanan ayak seslerine doğru çevirdi. Gözlerini kısıp gelenin yüzünü seçmeye çalıştı. Onu tanıyordu ama bu müthiş bir benzerlikten başka bir şey olamazdı. Bu adam son derece tanınmış birinin kopyasıydı sanki. Aynı insan olması mümkün değildi. Yanılıyorsa bu meslekte göreceği daha çok şey var demekti. Adam biraz daha yaklaşınca şaşkınlığı iyice arttı. Bin yıl düşünse aklına gelmezdi. Gözleri de görmezse reisi ne olduğunu ne tahmin edebilir ne de onu bulabilirdi. Bu da karşı karşıya oldukları tehlikeyi bir kat daha arttırıyordu. Tek ümidi teşkilattakilerin kendisini takip etmiş olmalarıydı. Aksi takdirde bu mağaradaki timsah görüntülü, kalaşnikovlu adamlara yem olacaklardı. Adam rüzgarı öldürmeye kalkarsa onu korumak zorundaydı. Fakat o zaman bütün foyası ortaya çıkacaktı. Neticede her şeyi kaybetmeyi göze almak zorunda kalırsa öyle olacaktı. Bu kadını öldürmelerine müsaade edemezdi. Bütün ihtimalleri düşünmeliydi, hem de çok hızlı. Bakışlarını çevresinde gezdirdi. Mağaranın ağzından başka çıkış yolu yoktu. Orayı da çalılarla örtmüşlerdi. Üstündeki minik verici bu durumda dışarıya çok zayıf bir sinyal gönderiyor olmalıydı. Ama yakınlardan geçerlerse az da olsa sinyali yakalama ihtimalleri vardı. Bir aksilik olup A planı yürümezse teşkilattaki partneri B planını uygulayacak, Türk istihbaratıyla irtibata geçecekti. Bu durumda da büyük zaferi paylaşmak zorunda kalacaklardı. Bundan hoşlanmıyordu. Ama neticede ikisinin de hayatta kalması ve bir yıldır peşinde olduğu bu silah ve tarihi eser kaçakçılarının yakalanması gerekiyordu. Mağaranın dibine yığılmış dikdörtgen sandıkların nöbetçilerin taşıdığı kalaşnikovlarla dolu olduğu kesindi. Bir tanesini ele geçirip saklamayı denemeliydi. Belli ki bir süre burada konaklayacaklardı. Bir silah ve biraz mermi edinebilirse daha sonra ihtiyacı olduğunda çok işine yarardı. Arap'ın yanına yaklaştı. Arap pilota birini gösterip bu dilsizdir ama çok iyi Türkçe anlar dedi, ona yardımcı ol. Pilot dilsize dönüp emrin var mı abi diye sordu. Dilsiz yok dedi işaretle. Karnını doyur anlamına gelen işaretler yaptı. Emredersin deyip rüzgarın yanına döndü. 15. Ayrımın sonu. Sayfa 176.